KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık, Genel Yetenek, Genel Kültür. 20. Kaset 2. Yüz. Sayfa 932. Ülkemizde falezler en çok Karadeniz kıyılarında meydana gelmiştir. Hopa, Sarp kıyıları ile Cide, İneboy kıyıları arasında ve Şile çevresinde falezli kıyıların en tipik örnekleri görülür. Akdeniz'de Teke ve Taşeli kıyılarında da falezler oluşmuştur. Kumsallar, plajlar, kıyı okları ve kıyı kordonları ile lagünler ve tombolalar kıyılarımızda görülen başlıca biriktirme şekilleridir. Kumsallar deniz turizmi açısından önemlidir. Dalga ve akıntıların kıyıdan kopardıkları materyalleri açıklara taşıyarak biriktirmeleriyle kıyı okları ve kordonlar oluşur. Bu kordonlardan bazıları bir koyun önünü kapatarak lagün denilen göllerin oluşmasını sağlar. Kıyı kordonları bazen açıklardaki bir ada ile kara arasındaki oluşarak adayı karaya bağlar ve tombolaların meydana gelmesini sağlar. Kıyı okları ve kordonları tüm kıyılarımızda görülmekle birlikte en belirginleri Çukurova, Silifke, Bafra ve Çarşamba deltalarında oluşmuştur. Türkiye'deki delta ovalarında küçük lagünler meydana gelmiştir. Ayrıca Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleriyle Durusu, Terkos gölü birer lagündür. Güney Marmara kıyılarındaki Kapıdağ Yarımadası da tombolaya örnek verilebilir. 1. Türkiye'de yer göçmeleri ve yer kaymaları. Yamaçların bir bölümünün üstteki toprak tabakası ile birlikte yerinden koparak aşağı doğru yer değiştirmesine yer göçmesi ya da heyelan denir. Yer değiştirme olayı yalnızca toprak tabakasında oluşursa buna da toprak kayması adı verilir. Türkiye'de dağlık arazilerin geniş ve kaplamasıyla yamaçların eğiminin fazla olması yer göçmelerini ve toprak kaymalarını kolaylaştırmıştır. Bu olay en çok Karadeniz bölgesinde, özellikle Doğu Karadeniz bölümünde meydana gelmektedir. Sürmene, Of, Geyve, Sera, Çatak ve Senirkent heyelanları Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen birçok yer göçmesinin başlıcalarıdır. İklime bağlı olarak en çok heyelan ilkbaharda, en az heyelan yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülmektedir. Yer göçmeleriyle toprak kaymaları yüzey şekillerinde değişikliklere yol açarlar. Örneğin Tortum Gölü eski tarihli bir yer göçmesi sonucu Tortum Çayı Vadisi'nin kapanmasıyla oluşmuştur. Trabzon'un batısındaki Sera Gölü de 1950 yılındaki bir yer göçmesi sonucunda meydana gelmiştir. J. Türkiye'de toprak erozyonu ve koruma yolları. Toprak örtüsünün dış güçler tarafından aşındırılarak taşınması olayına erozyon, toprak süpürülmesi denir. Kurak bölgelerde ve bitki örtüsünden yoksun arazilerde hem rüzgar hem de akarsu erozyonu çok fazla görülür. Erozyon, verimli tarım alanlarının daralmasına ve baraj göllerinin dolmasına yol açar. Bu nedenle zararlıdır. Erozyonu artıran etkenler şunlardır. Yağışların fazla ve düzensiz olması, eğimin fazla olması, gevşek dokulu toprakların yaygın olması, bitki örtüsünden yoksunluk, toprağın aşırı işlenmesi, meralarda aşırı otlatmanın yapılması, toprağın eğim yönünde işlenmesi, Nadas uygulamasının yaygın olması, orman yangınları, ani su taşkınları ve yamaçlarda sık sık heyelanların olması. Yeryüzünde her yıl 20 milyar tondan fazla toprak deniz ve göllere taşınmaktadır. Bunun yaklaşık 500 milyon tondan fazlası Türkiye topraklarıdır. Bu durum ülkemizde toprak erozyonunun şiddetli olduğunun göstergesidir. Kıtalar, taşınan toprak, ton, taksim kilometre kare. Avustralya 70, Avrupa 90, Afrika 245, Asya 1530, Türkiye 600. Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Toroslar, Karadeniz dağları, İç Anadolu'nun doğu kesimi, İç Batı Anadolu ve Kıyı Ege'nin dağlık kesimleri şiddetli erozyona maruz kalmaktadır. İç Anadolu'da Karapınar çevresiyle Güneydoğu Anadolu'da da rüzgar erozyonu etkili olmaktadır. erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için yapılması gereken çalışmalar şunlardır. Mevcut bitki örtüsü korunmalıdır. Bitki örtüsünden yoksun alanlar ağaçlandırılmalıdır. Hızlı ve kontrolsüz akan akarsuların yatakları ıslah edilmelidir. Eğimli arazilere sekiler, taraçalar yapılmalıdır. Tarım alanları eğim yönüne işlenmemelidir. Baraj göllerinin yamaçları ağaçlandırılmalıdır. Eğimli arazilerdeki tarım ürünleri nöbetleşe ekilmelidir. Böylece arazinin boş kalması önlenir. Anız örtüsü yakılmamalıdır. Ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı, meralarda aşırı otlatma engellenmelidir. Usulsüz tarla açılması engellenmelidir. Nadas uygulaması azaltılmalıdır. Erozyonun zararları ve önlenmesi konusunda halk eğitilmelidir. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri test 1. 1. Güneydoğu Anadolu bölgesini kuzeyden bir yay gibi kuşatan Güneydoğu Toroslar, batı kesimde aşağıda ismi verilen dağlarımızın hangisinden başlar? A. Sat Dağı, B. Buzul Dağı, C. Nur Dağları, D. Binboğa Dağları, E. Tahtalı Dağları. 2. Peri bacalarının oluşumuna katkıda bulunan iç kuvvet ve en fazla görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A. Volkanizma İç Anadolu, B. Orojenez Doğu Anadolu, C. Epirojenez İç Anadolu, D. Depremler Ege, E. Volkanizma Güneydoğu Anadolu. 3. Toroslar Teke platosundan itibaren güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda bir uzanış gösterirler. Geniş bir kuşak halinde uzanan bu sıralara Orta Toroslar adı verilir. Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanan bu alanda ulaşım bazı geçitlerden sağlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yukarıda sözü edilen geçitler birlikte verilmiştir? A. Zigana Kop, B. Belen Kalkanlı, C. Sertavul Gülek, D. Çubuk Belen, E. Gülek Kop. 5. Aşağıda verilen dağ ve bulunduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Tahtalı Karadeniz, B. Erciyes İç Anadolu, C. Yıldız Marmara, D. Demirci Ege, E. Nemrut Doğu Anadolu. 6. Ülkemizin geçirdiği jeolojik aşamalar sonucunda yer şekillerinde bazı özellikler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yeryüzü şekillerinin özellikleri arasında gösterilemez? A. Dağlar doğu-batı yönünde uzanır. B. Platoluk alanlar oldukça fazladır. C. Ortalama yükseltisi 1000 metrenin üzerindedir. D. Dağ sıraları sırasında geniş çöküntü alanları vardır. E. 1. jeolojik devirde oluşan araziler ülkemizin büyük bir kısmını oluşturur. 7. Akarsularla derince parçalanmış hafif engebeli, çoğunlukla yüksek ve geniş saha kapsayan yüzey şekline plato denir. Bu alanlar genel olarak yatay tabakalı tortul araziler ile bazalt lavları üzerinde bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi yukarıda söz edilen özellikleri taşımaz? A. Eskişehir-Afyon arası, B. Erzurum-Kars yöresi, C. Kıyı Ege bölümü, D. Tuz Gölü'nün kuzeybatısı, E. Çatalca-Kocaeli Yarımadası. 8. Akarsular tarafından derince parçalanmış yüksek düzlüklere plato adı verilir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi plato özelliği göstermez? A. Taşeli, B. Ardahan, C. Bozok, D. Erzurum-Kars, E. Ergene. 10. Türkiye'deki ovalar kıyı ve iç bölge ovaları olmak üzere iki gruba ayrılır. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi iç bölge ovalarından değildir? A. Kahramanmaraş, B. Amik, C. Karlova, D. İnegöl, E. Sakarya. 11. Torosların kuzey kenarında çökme sonucu oluşmuştur. Yüksekliği 700-1000 metre arasındadır. Ova yüzeyi Fırat'ın kolları tarafından yer yer önemli ölçüde yarılmıştır. Doğu Anadolu'nun en önemli tarımsal sahasıdır. Yukarıda sözü edilen ova aşağıdakilerden hangisidir? A. Muş, B. Malatya, C. Horasan, D. Ardahan, E. Iğdır. 12. Şiddetli yağmurların oluşturduğu silinti suları bitki örtüsünün bulunmadığı ve kolay aşınabilen arazileri aşındırır. Bunun sonucunda arazi yüzeyi girintili çıkıntılı bir görüntü alır. Bu tür arazilere kırgı bayır adı verilir. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde kırgı bayır görünme olasılığı en fazladır? A. Orta Kızılırmak, B. Erzurum Kars, C. Doğu Karadeniz, D. Antalya, E. Kıyı Ege. 13. Ülkemizde heyelan olaylarının oluşum nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Yağışların fazla olması, B. Yamaç eğimlerinin fazla olması, C. Tabakaların eğim yönünde olması, D. Rüzgarların şiddetinin fazla olması, E. Kirli toprakların kaygan hale gelmesi. 15. Bitki örtüsünün az olduğu kurak ve yarı kurak arazilerde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha çok etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerimizin hangisinde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin en az etkili olduğu söylenebilir? A. Konya, B. Orta Fırat, C. Orta Kızılırmak, D. Ergene, E. Doğu Karadeniz. 16. Yer kayması ve yer göçmelerinin oluşumunda etkili olan bazı faktörler vardır. Bunlar arasında 1. Eğimin fazla olması, 2. Nemli iklim, 3. Bitki örtüsünün gür olması, 4. Akarsuların çok olması. Faktörlerinden hangileri yoktur? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 1 ve 3, D. 3 ve 4, E. 2 ve 4. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri test 2. 1. Ülkemizdeki dağların oluşumunda aşağıdaki iç kuvvetlerden hangisinin etkisi en az olmuştur? A. Kıvrılma, B. Kırılma, C. Epirojenez, D. Volkanizma, E. Depremler. 2. Orojenik hareketlerle meydana gelen kıvrım dağları aşağıdaki bölge çiftlerinden hangisinde daha fazladır? A. Akdeniz Ege, B. Karadeniz Akdeniz, C. İç Anadolu Karadeniz, D. Doğu Anadolu Marmara, E. Güneydoğu Anadolu İç Anadolu. 4. Ülkemizde bulunan aşağıdaki dağlardan hangisinin yapısı bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. Erciyes, B. Ağrı, C. Nemrut, D. Tendürek, E. Uludağ. 5. Türkiye'de aşağıdaki jeolojik devirlerden hangi ikisinde oluşan dağlar daha geniş yer tutar? A. 1 ve 4. zaman, B. İlk ve 1. zaman, C. 3. ve 4. zaman, D. 2. ve 3. zaman, E. 1. ve 2. zaman. 6. Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi ülkemizin Trakya bölümünün sınırları içerisinde değildir? A. Kaz Dağları, B. Yıldız Dağları, C. Mahya Dağı, D. Işıklar Dağı, E. Koru Dağı. 7. Aşağıdaki dağlardan hangisi Güney Anadolu dağ grubu dışında kalır? A. Barla Dağı, B. Ala Dağlar, C. Bey Dağları, D. Karaca Dağ, E. Sultan Dağları. 8. Aşağıdaki platolarımızdan hangisinin yüksekliği en fazladır? A. Cihanbeyli, B. Obruk, C. Haymana, D. Bozok, E. Uzunyayla. 9. Orojenik hareketlerle oluşan kırık dağlar aşağıdaki bölge çiftlerinden hangisinde daha fazla görülür? A. Karadeniz Akdeniz, B. Ege Karadeniz, C. İç Anadolu Marmara. D. Doğu Anadolu Akdeniz. E. Ege Güneydoğu Anadolu. 10. Aşağıdakilerden hangisinde Karadeniz bölgesinde bulunan dağlar doğru olarak sıralanmıştır? Kıyı Dağı, İç Sıra Dağı. A. Canik Köroğlu. B. Küre Kaçkar. C. Çimen Çamlıbel. D. Giresun Rize. E. Ilgaz Kop. 12. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan aşağıdaki dağlardan hangisinin oluşumunda volkanizmanın etkisi yoktur? A. Nemrut. B. Süphan. C. Tendürek. D. Munzur. E. Ağrı. 13. Türkiye'deki volkanizma olayları daha çok 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Volkanlardan püsküren lavların ve çeşitli maddelerin üst üste birikmesiyle volkan koneleri, yani volkanik dağlar meydana gelmiştir. Aşağıda verilen dağların hangisi sözü edilen volkanik dağlardan değildir? A. Karadağ. B. Erciyes. C. Melendiz. D. Karacadağ. E. Canik. 14. Toroslar Taşeli platosundan itibaren kuzey doğuya doğru geniş bir kuşak halinde uzanır. Buraya Orta Toroslar adı verilir. Aşağıdaki dağlardan hangisi Orta Toroslarda bulunan dağlardan değildir? A. Bolkar Dağları. B. Ala Dağlar. C. Tahtalı Dağları. D. Binboğa Dağları. E. Yıldız Dağları. 15. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin daha geniş alan kapladığı söylenebilir? A. Plato. B. Göl. C. Dağ. D. Akarsu. E. Karstik Arazi. 16. Gaziantep platosundan geçen akarsulardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Göksu. B. Fırat. C. Aras. D. Kura. E. Asi. 18. Obruk ve Bozok platolarından geçen akarsuyumuz aşağıdakilerden hangisidir? A. Sakarya. B. Yeşilırmak. C. Kızılırmak. D. Karasu. E. Göksu. Türkiye'nin Yerüstü ve Yeraltı Suları. Bölüm 2. A. Türkiye'nin Akarsuları. 1. Akarsularımızın genel özellikleri. Ülkemiz akarsu ağı ve sıklığı bakımından çevresindeki ülkelere oranla daha zengindir. Ülkemizde 600'den fazla büyüklü küçüklü akarsu havzası vardır. Akarsu havzalarımızın büyük çoğunluğu denizlerle bağlantılıdır. Türkiye'de akarsu ağı yer şekilleriyle sıkı bir bağlantı içindedir. Yer şekillerinin çeşitli olması akarsularımızın da çok çeşitli özellikler kazanmasını sağlamıştır. Türkiye'nin güney ve kuzey kıyılarında uzanan yüksek dağ sıraları, iç kesimlerden kaynaklanan küçük akarsuların denizle irtibatını kesmiştir. Kıyıdaki dağlardan kaynaklanan akarsular hemen denize ulaştıkları için kısa olmuşlardır. Ege bölgesindeki dağlar kıyıya dik oldukları için iç kısımdan kaynaklanan akarsular denize ulaşmışlardır. Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıktan sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Fırat, Dicle, Kura, Çoruh, Aras. Bazıları da başka ülkeden kaynağını aldıktan sonra Türkiye'de denize dökülürler. Asi, Meriç. Ülkemizde çok değişik iklim özellikleri görüldüğü için akarsu rejimleri de çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki akarsuların akış yönleri genellikle dağların uzanışıyla paralellik gösterir. Akarsularımız fazla miktarda alüvyon taşırlar. Ülkemiz akarsuları denge profillerini kazanmamışlardır. Bu nedenle üzerlerinde ulaşım ve taşımacılık yapılamaz. Ülkemizde eğim fazla olduğu için akarsular hızlı akarlar. Bu durum hidroelektrik enerji potansiyelinin zengin olmasını sağlamıştır. 2. Başlıca akarsularımız. A. Karadeniz'e dökülen akarsular. Sakarya Nehri. İç Batı Anadolu'da bulunan Murat Dağı'ndan kaynağını alır. İç Anadolu'ya doğru bir yay çizdikten sonra batıya yönelir. Bilecik yakınlarında kuzeye yönelir ve Karadeniz'e dökülür. Karasu yakınlarında geniş bir kıyı ovası oluşmuştur. Porsuk Çayı, Ankara Çayı, Kirmir, Mudurnu, Göksu ve Çark suları Sakarya'nın kollarıdır. Bartın Çayı. Küre Dağları'ndan kaynağını alır. Bartın civarında geniş bir alüvyal yatak içerisinden geçerek Karadeniz'e ulaşır. ağız kesiminde az da olsa akarsu ulaşımı yapılır. Yenice, Kilyos çayı. Köroğlu dağlarından kaynağını alır. En önemli kolları Araç, Devrek, Ulusu ve Mudurnu suyudur. Bu kollar Devrek'in doğusunda birleşir ve Filyos çayını ismini alarak Karadeniz'e dökülür. Kızılırmak. Sivas'taki Kızıldağ'dan doğar. Birçok kolu vardır. Sivas'tan geçerek İç Anadolu'da geniş bir yay çizer. İç Anadolu platolarını derin vadilerle parçalar. Daha sonra kuzeye yönelerek Kuzey Anadolu çöküntü hendeklerine ulaşır. Bafra Ovası'nı oluşturduktan sonra Karadeniz'e dökülür. Delice Irmağı, Gökırmak ve Devres Çayı önemli kollarıdır. Kızılırmak ülkemiz akarsuları içinde en uzun olanıdır. Uzunluğu 1355 kilometredir. Yeşilırmak. Kaynağını Sivas yakınlarındaki Köse Dağı'dan alır. Doğu-batı doğrultusunda bir müddet akar. Amasya'nın güneyinde Çekerek ve Kerkit çayları birleşerek kuzeye yönelir. Canik Dağları'nı geçtikten sonra Çarşamba civarında büyük bir delta oluşturup Karadeniz'e ulaşır. Çoruh Nehri. Mescit ve Kaçkar Dağları'ndan kaynağını alır. Önce batı-doğu yönünde akan Çoruh, Oltu ve Tortum çayları ile Yusufeli civarında birleşerek kuzeye yönelir. Gürcistan sınırları içinde Batum civarında denize dökülür. Çoruh Nehri'nin en önemli özelliği çok dar ve derin vadilerden akmasıdır. Bu nedenle nehirde akarsu, kırasu, rafting yapılmaktadır. B. Marmara Denizi'ne dökülen akarsular. Susurluk çayı. Marmara Denizi'ne dökülen en büyük ve en önemli akarsudur. Kaynağını İç Batı Anadolu'daki Şaphane Dağları'ndan alır. Çeşitli kollarla birleştikten sonra Balıkesir, Susurluk yakınlarında Susurluk Çayı adını alır. Daha sonra Kocaçay ve Kemalpaşa çayları ile birleşir. Uludağ'dan kaynaklanan Nilüfer çayını da alarak Marmara Denizi'ne ulaşır. Ayrıca Marmara Denizi'ne dökülen Gönen ve Kocabaş çayları da önemli akarsularımızdandır. C. Ege Denizi'ne dökülen akarsular. Meriç Nehri. Bulgaristan'dan kaynağını alır. Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca uzanır. Ergene çayı ile birleşerek Enes Körfezi'ne dökülür. Bakırçay. Marmara Dağları'nın doğusundan kaynağını aldıktan sonra Bakırçay grebeni boyunca akar ve Çandarlı Körfezi'nin kuzeyinde Ege Denizi'ne ulaşır. Gediz Nehri. Kaynağını Kütahya'daki Murat Dağı'ndan alır. Demirci Dağları'ndan kaynaklanan birçok kolla birleşerek Gediz grebenine yerleşir. Burada Kum Çayı ve Alaşehir Çayı ile birleşir. Manisa ve Dumanlı Dağları'nı bir boğazla geçerek İzmir Körfezi'nin kuzeyinde denize ulaşır. Küçük Menderes. Boz Dağlardan kaynağını alır. Aynı adı taşıyan çöküntü hendeğinde akarak Kuşadası Körfezi'nin kuzeyinde Ege Denizi'ne dökülür. Büyük Menderes. Ege Denizi'ne dökülen en büyük ve en önemli akarsudur. İç Batı Anadolu'da Afyon ve Sandıklı arasındaki dağlardan kaynağını alır. Banas Çayı, Akçay ve Çine çayları ile birleşerek Ege Denizi'ne ulaşır. D. Akdeniz'e dökülen akarsular. Dalaman Çayı. Kaynağını Yeşilgöl Dağı'ndan alır. Kuzeye doğru akar ve Acıpayam Ovası'nı sular. Daha sonra güneye yönelerek Fethiye Körfezi'nin batısında Akdeniz'e dökülür. Aksu. Eğirdir Gölü ve Davras Dağı'ndan kaynağını alan Aksu, karstik sahalardan geçerek Antalya Körfezi'nde denize dökülür. Köprü Çayı. Dedegöl Dağları'ndan kaynağını alır. Kanyon vadiler içerisinden geçerek Antalya'nın doğusunda Akdeniz'e dökülür. Manavgat Çayı. Akdağ'dan kaynağını alan Manavgat Çayı, karstik sahalardaki yeraltı kaynakları ile beslenir. Manavgat civarında şelale yaptıktan sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda Akdeniz'e dökülür. Göksu. Kaynağını Geyik Dağları'ndan ve Taşeli Platosu'ndan alır. İki kol halinde doğar. Bu kollar Mut'un güneybatısında birleşir. Kanyon vadilerde akarak delta oluşturur ve Silifke kıyılarında denize dökülür. Seyhan Nehri. Tahtalı Dağları'ndan kaynaklanan Göksu ile Uzun Yayla'dan kaynaklanan Zamanta suyu birleşerek Seyhan Nehri'ni oluşturur. Ceyhan Nehri ile birlikte Çukurova Deltası'nı meydana getirir. Mersin Körfezi'nin doğusunda denize dökülür. Seyhan, Akdeniz'e dökülen en büyük ve en önemli akarsudur. Ceyhan Nehri. Binboğa, Tahtalı ve Nurhak Dağları'ndan kaynağını alarak Elbistan Havzası'na ulaşır. Engizek Dağları'nı geçtikten sonra Aksu ile birleşir. Nur Dağları'nın kuzey kesimini de geçerek Çukurova'ya ulaşır ve İskenderun Körfezi'nin batı kıyılarında denize dökülür. Asi Nehri. Kaynağını başka ülkelerden alan Asi bir müddet Türkiye-Suriye sınırında akar. Daha sonra Amik Ovası'nın güneyinde bir dirsek çizerek Samandağ civarında Akdeniz'e dökülür. E. Basra Körfezi'ne dökülen akarsular. Fırat Nehri. Karasu ve Mırat ırgatlarının birleşmesiyle oluşmuştur. Fırat, Malatya Ovası'nda Tohma Çayı ile birleşir. Güneydoğu Torosları ve Güneydoğu Anadolu platolarını derin vadilerle parçalar. Suriye ve Irak topraklarını geçtikten sonra Dicle ile birleşir. Daha sonra Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle Nehri. Hazar Gölü'nden kaynağını alır. Diyarbakır Havzası'nda Botan, Batman Çayları ve Hezil Suyu ile birleşir. Cizre'den sonra Türkiye-Suriye sınırını oluşturur. Irak topraklarında Fırat ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür. F. Hazar Denizi'ne dökülen akarsular. Aras Nehri. Palandöken, Karga Pazarı ve Bingöl Dağları'ndan kaynağını alır. Daha sonra Iğdır Ovası'na ulaşır. Burada Çıldır Gölü'nden kaynaklanan Arpa Çayı ile birleşir. Daha sonra ülkemizi terk ederek Hazar Denizi'ne dökülür. Kura Nehri. Allahu Ekber ve Yalnızçam Dağları'ndan kaynağını alır. Ardahan Ovası'nı geçtikten sonra Gürcistan topraklarına, oradan da Azerbaycan'a geçer. Aras ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülür. Örnek 1. Türkiye'deki akarsular akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin değildir. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir. Bu durum Türkiye'deki akarsularla ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? A. Rejimlerinin düzensiz olduğuna, B. Sık sık yatak değiştirdiklerine, C. Kar suyuyla beslendiklerine, D. Havzalarının geniş olduğuna, E. Yataklarında eğimin fazla olduğuna. Çözüm: Türkiye'deki akarsuların akıttıkları toplam su miktarı bakımından zengin olmamalarına karşın enerji potansiyellerinin fazla olması, yatak eğimlerinin fazla olduğunun göstergesidir. Buna bağlı olarak ülkemizde çok sayıda hidroelektrik santral kurulmuştur. Cevap E. 3. Akarsu havzalarımız. Bir akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı ve faaliyet gösterdiği alana havza denir. Eğer akarsular topladıkları suyu denize ulaştırabiliyorsa, böyle akarsuların havzası açık havzadır. Ancak akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorsa veya yer altına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havzadır. Ülkemizdeki akarsuların çoğunun havzası açıktır. Ancak iç kısımlarda kapalı havzalar da vardır. A. İç Anadolu kapalı havzaları. Konya Kapalı Havzası. Obruk platosunun güneyi ile Orta Toroslar arasındadır. Hem Beyşehir Gölü'nün suları hem de çevreden gelen sular toplanır. Bu sular Konya Ovası'nın çeşitli yerlerinde toplanarak tuzlu bataklıklar oluşturur. Tuz Gölü Kapalı Havzası. Çökme sonucunda oluşan Tuz Gölü çevresi bu havzayı oluşturur. Cihanbeyli, Haymana ve Obruk platoları bu havzayı çevreler. Havzaya pek çok akarsu dökülmekle birlikte bazı akarsular Tuz Gölü'ne ulaşamadan kaybolur. Afyon Akarçay Kapalı Havzası. İçerisinde Akşehir ve Eber göllerinin bulunduğu kapalı bir havzadır. Bu havzaya Akarçay gibi önemli akarsular dökülür. Eber Gölü sularını Akşehir Gölü'ne boşaltır. Bu nedenle Eber Gölü'nün suları tatlıdır. Yine bu havzada bulunan Karamık Gölü sularını bir düden vasıtasıyla Eğirdir Gölü'ne boşalttığı için onun da suları tatlı özellik gösterir. B. Göller Yöresi Kapalı Havzaları. Akdeniz bölgesinin kuzeybatısında çok sayıda teknotik ve karstik çukurlarda göller oluşmuştur. Göllerin çokluğundan dolayı buraya Göller Yöresi adı verilmektedir. Bu yörede Burdur Gölü ile Acı Göl ayrı birer kapalı havza durumundadır. Bunların yanında Salda ve Yarışlı Gölleri ile Bucak ve Kestel Gölleri kapalı havzaları bulunur. C. Van Gölü Kapalı Havzası. Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür. Bir çöküntü alanı içerisinde oluşmuştur. Etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Birçok akarsu bu gölümüze dökülür. Göle dökülen başlıca akarsular Zilan, Muradiye, Bentimahi çayları ile Güzel Su ve Akkarasudur. Göle kuzeyden dökülen akarsular volkanik kayalardan taşıdıkları sodyum minerallerini gölde biriktirmiş ve göl sularının sodalı olmasını sağlamışlardır. Örnek 2. Türkiye'de Van Gölü çevresinde, Konya Ovası'nda ve göller yöresinde olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür kapalı havzaların oluşması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Coğrafi konum, B. Yağış düzeni, C. Eğim fazlalığı, D. Yer şekillerinin oluşumu, E. Denize olan uzaklık. Çözüm: yer şekilleri oluşumunun bir sonucu olarak bazı yerlerde akarsuların denize dökülmediği kapalı havzalar oluşur. Van Gölü'nün, Konya Ovası'nın ve göller yöresinin etrafındaki yüksek dağlar akarsuların denize ulaşmasını engeller. Cevap D. 4. Akarsularımızın rejimleri. Bir akarsuyun yıl içinde gösterdiği akım değişikliğine akarsuyun rejimi denir. Bir yıl içerisinde akımı fazla değişmeyen akarsuyun rejimi düzenlidir. Bir yıl içerisinde akımında belirgin değişmeler meydana gelen akarsuyun rejimi de düzensizdir. Ülkemizde görülen başlıca akarsu rejimi çeşitleri şunlardır. A. Yağmur sularıyla beslenen akarsular. Genel itibariyle Akdeniz iklim bölgesinde görülür. Bu akarsular yağmur suları ile şekillenir. Yıl içindeki akımları yağış dağılışı ile paraleldir. Yağmurların başladığı mevsimlerde akımları fazla, yağışsız mevsimlerde akımları azdır. Karadeniz kıyılarında da yağmur suları ile beslenen akarsulara rastlanır. Bu akarsular yıl boyunca fazla bir çekilme göstermezler. Yağmurlarla birlikte dağlardan inen kar suları da eklendiği zaman ilkbahar aylarında kabarırlar. B. Kar ve buz suları ile beslenen akarsular. Bunlar yüksek dağlardan inen akarsularda görülür. Kar erimeleri ile beslenirler. Kar yağışlı ve don olayının görüldüğü kış mevsiminde su seviyeleri düşüktür. İlkbahar sonlarında ve yaz aylarında ise suları artar. Doğu Anadolu bölgesinde, Doğu Karadeniz dağlarında ve Orta Torosların yüksek kısımlarında yerler bu özellikteki akarsular görülür. C. Kaynak suları ile beslenen akarsular. Bu akarsular yıl boyunca birkaç kaynağın sularını taşırlar. Su seviyeleri yıl içerisinde çok az değişir. Akdeniz bölgesinde daha yaygın olmakla birlikte ülkemizin değişik yörelerinde bulunur. D. Gölden çıkan akarsular. Ülkemizin bazı akarsuları göl çanaklarında biriken fazla suları boşaltırlar. Bunlara göl ayağı, gideyen denir. Bu tür akarsuların rejimleri düzenlidir. En iyi örnekleri göller yöresinde görülür. Çarşamba suyu, Kovada çayı. E. Karma rejimli akarsular. Ülkemizde uzun olan ve birçok kol ile beslenen akarsuların rejimleri karmadır. Başka bir ifadeyle kolların beslenme özellikleri ana akarsuyu da etkilemektedir. Yıl içinde taşıdıkları su miktarlarında farklılık görülür. Birden fazla kabarma ve çekilme devreleri bulunur. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Fırat, Dicle, Seyhan ve Ceyhan nehirleri örnek olarak verilebilir. B. Türkiye'de göller ve oluşumları. Göller, çukur alanların sularla dolması sonucu meydana gelir. Ülkemizin gölleri dengesiz bir dağılım gösterir. Bazı yerlerde topluca göller bulunurken bazı yerlerde ise göle rastlanmaz. Ülkemizdeki göller oluşumlarına göre iki gruba ayrılır. 1. Doğal göller. Doğal göller tektonik ve volkanik karstik olaylar ile akarsular, buzullar, dalga ve akıntıların etkisiyle oluşur. Ülkemizdeki başlıca doğal göller şunlardır. A. Tektonik göller. Türkiye'de yer alan göllerin büyük bir kısmı tektonik özellik grubundandır. Marmara bölgesindeki İznik, Ulubat ve Manyas gölleri, Ege bölgesindeki Simav gölü, Akdeniz bölgesindeki Beyşehir, Eğirdir ve Burdur gölleriyle Acıgöl, İç Anadolu bölgesinde Akşehir, Eber, Tuz ve Seyfe gölleri, Doğu Anadolu bölgesinde Hazar, Hozapin ve Van gölleri, Türkiye'de yer alan tektonik göllerin başlıcalarıdır. Türkiye'nin en büyük doğal gölü olan Van gölü, tektonik bir çukurluk önünün lavlarla kesilmesi sonucu oluştuğundan volkanik set gölü olarak da bilinmektedir. B. Karstik göller. Bu tür göller kaya tuzu, cips, kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda meydana gelir. Karstik göller ülkemizde en fazla Toros Dağları'nın batı kesiminde oluşmuştur. Bu yörede yer alan Kızılören, Obruk Gölü, Kestel, Avlan, Yarışlı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz yalnızca kireç taşlarının çözülmesiyle oluşan çanaklarda meydana gelmiştir. Bununla birlikte bu alandaki bazı göllerimizin oluşumu teknodik çanaklarda başlamış, karstik olaylarla devam etmiştir. Bu göllerimizin başlıcaları Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Kovada ve Suğla gölleridir. C. Volkanik göller. Türkiye'deki başlıca volkanik göller Nemrut Volkanı üzerindeki Nemrut Gölü, Isparta yakınındaki Gölcük Gölü ve Süphan Dağı'nın yan kraterlerinden birinde bulunan Aygır Gölü'dür. İç Anadolu'nun volkanik alanlarındaki Meke Gölü ile Acıgöl, küçük patlama çukurlarında oluşan diğer volkanik göllerdir. D. Buzul, Sirk Gölleri. Dağ doruklarında buzulların aşındırmasıyla oluşan ve sirk adı verilen çukurluklarda meydana gelirler. Türkiye'de yüksek dağların doruk kesimlerinde buzul gölleri oluşmuştur. Sat, Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Bolkar dağları ile Aladağlar üzerinde yer yer bu türden göller bulunmaktadır. E. Set Gölleri. Göl oluşumuna uygun çukurların açık kısımlarının çeşitli etkenlerle kapanmasıyla meydana gelen göllerdir. Set gölleri oluşum nedenlerine göre bazı gruplara ayrılır. Volkanik set gölleri. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı ve Balık gölleri Türkiye'deki volkanik set gölleridir. Alüvyal set gölleri. Ege bölgesindeki Marmara, Çamiçi, Bafa, Akdeniz bölgesinde Köyceğiz, İç Anadolu'da Ankara yakınlarındaki Mogan ve Eymir gölleriyle Trabzon'daki Uzungöl bu tür göllerdendir. Kıyı set gölleri, lagünler. Çatalca Yarımadası'ndaki Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleriyle Durusu, Terkos Gölü başlıca kıyı set gölleridir. Çukurova, Çarşamba ve Bafra deltalarında da kıyı set gölleri oluşmuştur. Heyelan set gölleri. Trabzon yakınındaki Sera Gölü, Erzurum yakınlarındaki Tortum Gölü, Bolu'daki Abant ve Yedi gölleriyle Amasya yakınlarındaki Borabay Gölü ülkemizdeki başlıca heyelan set gölleridir. Abant Gölü'nün oluşumunda teknodik hareketleriyle alüvyal birikimler de etkili olmuştur. 2. Baraj Gölleri. Yapay set gölleri de denir. Akarsular üzerinde sulama yapmak, elektrik üretmek amaçlarla kurulan setlerin gerisinde oluşan göllerdir. Önemli büyük baraj göllerimiz şunlardır. Fırat üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesik Köprü, Kapulu Kaya, Altın Kaya. Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu. Sakarya üzerinde Hasan Polatkan, Gökçe Kaya. Gediz üzerinde Demir Köprü. Büyük Menderes üzerinde Kemer adı güzel. Seyhan üzerinde Seyhan. Ceyhan üzerinde Altın Taş, Menzelet, Berke. Manavgat Çayı üzerinde Oymapınar, Manavgat. Dışarıya akıntısı olan bazı göllerimiz doğal baraj özelliğindedir. Bunlardan elektrik üretilir. Başlıcaları Hazar, Çıldır, Tortum ve Kovada gölleridir. Örnek 4. Türkiye'deki bazı göllerin suları tuzlu, acı veya sodalı olurken bazı göllerin suları da tatlı olmaktadır. Bu durum suları tatlı olan göllerin hangi özelliğinden kaynaklanır? A. Karstik alanda yer almaları. B. Havzaların geniş olması. C. Derinliklerinin fazla olması. E. Yükseltilerinin fazla olması. E. Yeraltı ve yerüstü gideyenlerinin olması. Çözüm. Göl sularının tatlı olması için sularının yer altından veya yer üstünden mutlaka dışarıya boşaltılması gerekir. Beyşehir ve Eğirdir göllerinde bu özellik olduğu için suları tatlı özellik gösterir. Sularını gideyenlerle boşaltamayan göller acı, tuzlu veya sodalı özellik gösterirler. Cevap E. C. Türkiye'nin yeraltı suları ve kaynakları. 1. Yeraltı suları. Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı yüzeyden akarken bir kısmı da yer altına sızarak orada akış oluştururlar. Bunlara yeraltı suları denir. Bu suların yüzeyine ise yeraltı suyu tablası denilmektedir. Ülkemiz yeraltı suları bakımından oldukça zengin sayılır. Jeolojik yapı ve yer şekilleri yeraltı sularının özelliklerini belirler. Kumlu ve çakılı yapılar bol miktarda yeraltı suyu taşırlar. Ülkemizde özellikle kıyı bölgelerimizdeki ovalar ve deltalar oldukça zengin yeraltı suyuna sahiptir. Ayrıca karstik alanlarımızda da yeraltı suyu fazladır. Türkiye'de yaygın olan ve yeraltı sularından biri artezyan sulardır. Genellikle kıvrımlı yapıların bulunduğu arazilerde iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan geçirimli tabakalarda basınçlı yeraltı suları birikir. Bu suların bulunduğu alanlar sondajla açılırsa sular basınçlı bir şekilde fışkırır. Bunlara artezyan suları denir. Türkiye'de Ergene Havzası, Konya, Çukurova, Malatya, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Kayseri ve Kıyı Ege'de açılan artezyan kuyularından bol miktarda su çıkarılmaktadır. 2. Kaynaklar. Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak adı verilir. Türkiye'de kaynaklar Eşme, Pınar, Öz, Göz ve Göze gibi isimlerle de bilinir. Kaynakların başlıcaları şunlardır. A. Yamaç kaynakları. Dağ ve vadi yamaçlarında geçirimsiz bir tabakanın yüzeyi kestiği yerlerde oluşur. Yamaç kaynakları ülkemizde çok çeşitli yerlerde görülür. Özellikle kırsal yerleşimlerde ve bazı kasabalarda sular bu kaynaklardan sağlanır. B. Fay kaynakları. Yeraltı sularının volkanik alanlarda veya fay hatları boyunca yüzeye çıkması sonucunda oluşan kaynaklardır. Türkiye'de fay kaynakları en çok Ege bölgesi ve Güney Marmara bölümündeki grabenler boyunca görülür. Ayrıca Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde de bu tür kaynaklar oluşmuştur. Örnek 5. Aşağıdakilerden hangisi fay kaynaklarına ait özelliklerden biri değildir? A. Sularının fazla erik içermesi. B. Sularının ılık veya sıcak olması. C. Sularının çok yükseklere fışkırması. D. Debisinin yıl boyunca fazla değişmemesi. E. Hem magmatik sularla hem de yağışlarla beslenmesi. Çözüm. Fay kaynaklarının suları sıcak ya da ılıktır. Bol erik mineral ihtiva eder. Debisi yıl boyunca çok az değişir. Suları çok yükseklere fışkırmaz. Bu özellik yalnızca gayzer kaynaklarda bulunur. Ayrıca fay kaynakları hem magmatik kaynaklarla hem de yağışlarla beslenmektedir. Cevap C. C. Karstik kaynaklar. Kireç taşlarının çatlaklarından sızan suların yeraltı boşluklarında toplanması ve bunların vadi tabanıyla yamaçlarda bol debili akmasıyla oluşan kaynaklardır. Karstik kaynaklar kalkerli arazide oluştuğu için bol miktarda kireç içerir. Türkiye'de başta Akdeniz bölgesi olmak üzere karstik arazilerin bulunduğu alanlarda bol su çıkaran karstik kaynaklara rastlanır. D. Türkiye'nin kaplıcaları ve maden suları. Yerin derinliklerine sızan sular, yerin iç ısısının etkisiyle ısınarak yeryüzüne çıkarlar. Bu şekilde oluşan sıcak su kaynaklarına termal kaynak veya kaplıca adı verilir. Suyu ılık olan kaynaklara ise ılıca denir. Türkiye'deki kaplıcaların kimyasal bileşimleri çok çeşitlidir. Bu sularda iyonlar halinde madensel tuzlar bulunur. Bu nedenle kaplıcalarımız sağlık turizmi açısından büyük değer taşırlar. Türkiye'de Bursa, Yalova, İnegöl, Gönen, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Afyon, Kızılcahamam, Kütahya, Adapazarı, Hatay, Diyarbakır, Sivas, Bolu gibi birçok merkezde kaplıca bulunmaktadır. Ayrıca içinde bol miktarda mineral bulunan maden suları da Türkiye'de yaygındır. Ülkemizdeki başlıca maden suyu yatakları Afyon, Kızılcahamam, Beypazarı, Tatvan, Çankırı, İnegöl, Gönen, Kastamonu, Muş, Ürgüp, Buldan, Fethiye, Menemen, Urla, İzmir, Kayseri, Şebinkarahisar, Kuzuluk, Erzincan ve Alaşehir'de bulunmaktadır. Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı suları. Test 1. 1. Ülkemizdeki akarsu havzalarının büyük bir bölümü denizlerle bağlantılıdır. Ancak denizlerle bağlantısı olmayan ve kapalı havza denilen havzalar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi kapalı havza özelliği göstermez? A. Marmara Havzası, B. Van Gölü Havzası, C. Tuz Gölü Havzası, D. Konya Havzası. E. Göller Yöresi Havzası. 2. Aşağıdaki kapalı havzalardan hangisi İç Anadolu kapalı havzalarından biri değildir? A. Afyon. B. Akarçay. C. Konya. D. Tuz Gölü. E. Burdur Gölü. 3. Çoruh Nehri ülkemizden kaynağını alarak Gürcistan sınırları içinde Batum civarında Karadeniz'e dökülür. Bu nehrin en önemli özelliği üzerinde rafting akarsu kurası yapılmasıdır. Çoruh Nehri üzerinde rafting yapılması bu nehrin hangi özelliğine bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A. Açık havzada yer alması. B. Çok dar ve derin vadilerde akması. C. Karadeniz bölgesinde bulunması. D. Ülkemiz sınırları dışından denize dökülmesi. E. Çevresindeki bitki örtüsünün zengin olması. 4. Kapalı havzaların oluşumunda aşağıdaki faktörlerden hangisi en çok etkili olmuştur? A. Jeolojik yapı. B. İklim. C. Yer şekilleri. D. Bitki örtüsü. E. Toprağın özelliği. 20. kaset, 2. yüzün sonu.